Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, bir İlmihal Saati programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Deniz Basri Çalışkan, sizlerden bize ulaşan dini sorularınızı muhterem hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a efendim tevcih ediyoruz. Cevaplarını almaya çalışıyoruz. Muhterem hocam, dinleyenlerimizden bize ulaşan sorular var. İlk sorumuz şöyle: eşim ve ben, yani karı koca iki kişi, üç harfli olarak tabir edilen cinlerden muzdarip olduklarını ifade ediyorlar. Beş vakit namaz kılan insanlarız. Bunlar bizim hayatımızı çok etkiliyor. Nasıl bu şekilde insanlara musallat olabiliyorlar? Bunlardan kurtuluş çaresi nedir?
Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Basri hocam, bu evreni biz insanoğlu olarak tek başımıza paylaşmıyoruz. Bu evrende bizimle beraber Allah Teala'nın başka yaratıkları da var. Onlarla beraber bu evreni paylaşıyoruz. Allah Teala'nın asla Allah'ın emirlerine karşı gelmeyen, isyan etmeyen, Allah'ın her dediğini yapan melekleri olduğu gibi, Cenab-ı Allah'ın Adem'e secde et emrine isyan eden şeytan ve o şeytanın avanesi, destekçileri, yardımcıları da bulunmakta. Yine bunun yanı sıra cin denilen, biz insanoğlu tarafından görülemeyen ama varlığını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bizlere haber verdiği, biz insanoğlu gibi mükellef olan, yani salihleri olan, efendim fasıkları olan bir grup daha var bizimle beraber bu dünyayı paylaşan, bizimle beraber Allah'ın emir ve yasaklarına karşı mükellef olan bir grup daha var. Tıpkı insanoğlunun iyisi ve kötüsü olduğu gibi bu cinlerin de iyileri ve kötülükleri var. Kur'an-ı Kerim ayeti bu noktada çok açık. Cin suresinde Cenab-ı Allah onların salihlerinin olduğunu ve yine kasıtlarının, yani zalimlerinin olduğunu ifade ediyor. Binaenaleyh bu evrende bir defa yalnız olmadığımızı idrak etmek, anlamak, kavramak durumundayız. Peki bu evrende bulunan, insanoğluyla evreni paylaşan diğer bileşenler, diğer unsurlar insanoğluna zarar verebilirler mi? Zarar vermek veya bir fayda temin etmek, bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın kudretinde bulunan şeylerdir. Allah dilemediği sürece hiçbir kimsenin hiçbir kimseye zarar vermesi mümkün değildir. Yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle irade buyurmadıktan sonra hiçbir kimsenin bir diğerine yarar temin etmesi de mümkün değildir. Binaenaleyh Müslüman olarak bizim inancımız, yarar vermekte, zarar vermekte Allah'ın izni ve müsaadesiyle ancak olabilir. Böyle bir itikada sahip olmamız gerekiyor. Peki böyle bir itikada sahibiz, sahip olmasına da bir takım göremediğimiz, biz göremiyoruz diye onlar yok olacak değil. Nihayetinde bizim görüş mesafemiz çok dar. Görüş açımız çok sınırlı. Binaenaleyh bizim var olduğuna kesin olarak inandığımız halde göremediğimiz bin bir türlü şey var. Biz göremiyor olabiliriz. Fakat onlar bizi görüyorlar. Onlar bizim varlığımızı yaşıyorlar, hissediyorlar. Bizlerse onların varlıklarından ancak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleri aracılığıyla haberdar olabiliyoruz. ve bir de zaman zaman onların zarar verdiği kimselerin söz konusu olması durumunda onların varlığından haberdar oluyoruz. Bu durumda biz Müslüman olarak, mümin olarak Allah'ın emri doğrultusunda bir hayat sürersek onların şerlerinden emin oluruz. Değerli dinleyenimiz diyor ki, biz karı koca beş vakit namazında, niyazında insanlarız. Böyle olmamıza rağmen bunlar niye bize musallat oluyorlar? Buradan da anlaşılıyor ki, demek ki şöyle bir inanç var. Ben Müslüman olursam, namazımda, niyazımda olursam, bu görünmeyen varlıklar bana zarar veremezler. Doğru. Zarar veremezler. Fakat bizim namazımda, niyazımdayım iddiamız ne kadar doğru bir iddia, bunu sorgulamak gerekiyor. Binaenaleyh her şeyden önce suçu, kabahati kendimizde aramak durumunda olmalıyız. Acaba bizim bir eksiğimiz, bir yanlışımız, bir sıkıntımız var mı? Bununla beraber ayet-i kerime Haşr suresinde çok açık ve net. Diyor ki Cenab-ı Allah, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ كُفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّي بَر۪يءٌ مِنْكَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Şeytanın misali gibi diyor. Hatırla, hani insana kafir ol diye söylemişti. İnsan da kafir olunca, yani Allah tanımaz, şeriat tanımaz, din, diyanet bilmez bir hale dönüşünce, şeytan döndü insana, dedi ki, ben senden uzağım, ben alemlerin Rabbi olan Allah Teala'dan korkarım. Buradan anlaşılıyor ki, şeytanın işi, gücü, bütün uğraşı, bütün mesaisi Müslümanlarla ilgilenmektir. Müslümanları yoldan çıkartmak için, hak ve hakikatten uzaklaştırmak için şeytan elinden geleni ardına koymaksızın gece gündüz çalışır. Ama yoldan çıkarttığı, dinden, diyanetten uzaklaştırdığı insanlarla da derhal bağını koparır, ilişiğini keser. Açık bir şekilde ayetin bize anlattığı, yoldan çıkardığı insanlara şeytan, ben sizden uzağım, ben alemlerin Rabbi olan Allah Teala'dan korkarım diyor. Demek ki şeytan, affedersiniz, barda pavyonda mesai harcamıyor. Şeytanın mesai harcadığı yerler dinine, diyanetine bağlı, dini bütün insanlar. Bu insanların açıklarını bulduğu zaman buradan onlara musallat oluyor ve bunun üzerinden yoldan çıkartma, vesvese verme, tuzak kurma eylemlerini gerçekleştiriyor. Bu yüzdendir ki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde birçok defa bizleri ikaz ediyor ve buyuruyor ki, şeytan sizin düşmanınızdır, şeytandan Allah'a sığının, şeytanı düşman bilin, şeytanın hilelerine karşı, şeytanın aldatmacalarına karşı uyanık olun. Bu yönüyle Müslüman şeytana karşı tedbirini almak durumundadır, Allah'a sığınmak durumundadır. Allah'a sığınırsa o zaman şeytanın ona zarar vermesi mümkün olmaz. Zira Cenab-ı Allah kendisine sığınan, kendisine iltica eden, kendisine başvuran hiçbir kimseyi yalnız bırakmaz. Bu yönüyle demek ki her daim Cenab-ı Allah'a iltica etme, sığınma, Allah'ın korumasına, himayesine başvuru halinde bulunmamız gerekiyor. Ne kadar hayır ile meşgul olursak, o kadar şeytanın bize musallat olma oranı artacağından dolayı tedbirlerimizi ona göre artırmamız gerekiyor. Demek ki bu kardeşlerimiz namazında niyazında olunca daha fazla onlara musallat oluyor. Binaenaleyh koruma düzeyini yükseltmek gerekiyor. Kırmızı alarm seviyesine çıkmak gerekiyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim açıkça bunu bize ifade ediyor. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyor. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığın. Niye? Kur'an Allah'la baş başa kalma, Allah'ın hitabına muhatap olma, mazhar olma gibi çok ulvi bir ibadet olduğundan dolayı şeytan bu ibadete izin vermek istemeyecektir. Bu yüzden insana musallat olmaya çalışacaktır. Kur'an-ı Kerim peşin peşin bizleri ikaz ediyor. Kur'an okuyacağın zaman şeytandan Allah'a sığın diyor. Demek ki her türlü ibadet öncesinde şeytan diye bir varlığın farkında olmalıyız. Onun bizi bu ibadetten alıkoymaya çalışacağını, bizi yoldan çıkartmak için elinden gelen gayreti göstereceğinin farkında olmalı ve ona karşı tedbirler almalıyız. Yine şeytana karşı alınacak tedbirlerden bir tanesi de evimizi Kur'an-ı Kerim ile şenlendirmeliyiz. Şenlik ifadesi imar etmek, mamur kılmak anlamına geliyor. Yani evler içerisinde insanlar varsa, çoluk çocuk varsa onların gülüşleriyle şen hale gelir, mamur hale gelir. Bu evlerin mamur olması içerisinde Kur'an okunması suretiyle gerçekleşir. Yoksa ne kadar kalabalık bir hane halkına sahip olursa olsun, eğer o evlerde Kur'an-ı Kerim tilavet edilmiyor ise, özellikle Bakara suresi okunmuyor ise, o evler harap evlerdir. O evler baykuş tünemiş, efendim yıkık evlerdir. Bombardımandan çıkmış evlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Bakara suresinin okunduğu evlere sihirbazlar ve batale, yani boş işlerle meşgul olanlar dokunamazlar buyuruyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle evlerimizi bir korumaya, himayeye almamız gerekiyor. Kur'an okunan evden şeytan kaçar. Kur'an okunan ev mamur bir evdir. O Kur'an-ı Kerim'i dinlemek için özel melekler o evi şenlendirirler. Zikir edilen, zikir meclisleri kurulan, tesbih çekilen evler, Allah'ın seyyar melekleri tarafından ziyaret edilen, şenlendirilen meleklerdir. Bu evlere Allah'ın koruyucu melekleri girdiği zaman oraya şeytanlar, batıl işlerle meşgul olanlar, cinler vesaireler musallat olamazlar. Ama eğer boş işlerle meşgul olursak, Kur'an-ı Kerim okumaz, zikirle meşgul olmaz, ibadetle meşgul olmaz, ilim öğrenmek için bir mesai harcamaz, hayatımızı boş işlerle geçirirsek, o zaman vesveseye açık hale geliriz. Şeytanın ihaatına, yani insana vermiş olduğu telkinlere açık hale geliriz. Bu durumda şeytan istediği şeyi bize üfler ve zaman sonra da onun üflediklerini tasdik etmeye, ona uygun bir şekilde hareket etmeye başlarız ki Allah muhafaza etsin. Bu durumda şeytan bizi kontrolüne almış sayılır. Bu yüzden mutlak surette Kur'an-ı Kerim'deki sureleri virt haline getirip okuyarak sabah akşam Felak Nas suresini, Ayetel Kürsü'yü okuyarak kendimizi bu görünmeyen varlıklara karşı koruma altına almalıyız. Unutmamak gerekiyor ki biz kendimizi hayır ile meşgul etmezsek, iyi olan, uygun olan, salih olan şeylerle meşgul etmez isek, o zaman şeytan kendi meşguliyetlerini, kendi işlerini bize dikte ettirecek. Böylelikle de kendi telkinine açık hale getirecek demektir ki zaten Kur'an-ı Kerim'deki en son sure olan Nas suresine baktığımız zaman şeytanın temel vazifelerinden bir tanesi vesvese vermek. İnsanın kulağına kötü şeyler üflemek, kötü telkinlerle onu içinden çıkılamayacak bir psikolojik buhrana, bunalıma sürüklemektir. Mamafi bu anlamda yardım almayı ihmal etmemek gerekiyor. Bazen bir takım takıntılar insan beyninde fiziki hasarlara da yol açabiliyor. Bunların telkin ile tedavi edilebilecek olanları olduğu gibi ilaç tedavisi ile giderilebilecek olanları da olabiliyor. Bu yönüyle mutlak surette uzmanlarından hizmet almaya teşebbüs etmek de gerekiyor. Bu psikolojik rahatsızlıklar eğer tedavi edilmezlerse kendi haline bırakılır. Bunun hal çaresine gidilmez ise zamanla daha büyük buhranlara, daha büyük hastalıklara yol açabiliyor. Bu yönüyle mutlak surette uzmanlarından, ilgililerinden profesyonel destek almaya ihtiyaç var. Bunu da ihmal etmemelerini kardeşlerimize tavsiye ederiz.
Allah razı olsun hocam. Muhterem hocam, ikinci sorumuz bir hanımefendiden bize ulaşmış. Oldukça uzun, ben biraz özetlemek istiyorum. Kısaca diyor ki, eşim evlenmeden önce namazlarını kılardı veyahut da bana bu şekilde söylenmişti. Ancak evlendikten sonra evimizde namaz kılmıyor. Benim anne babama gittiğimizde namazlarını aksatmıyor, kılıyor. Ancak evde kılmıyor. Bu durum benim çok üzülmeme sebep oluyor ve boşanmak istememe neden oluyor. Bu durumda ne yapmam gerekir diyor.
Biz Müslüman olarak kadın olsun, erkek olsun, hayrı tavsiye etmek, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymakla mükellefiz. Elbette aile saadetinin temelinde karı koca uyumu, eşler arasındaki maddi manevi birliktelik gelmektedir. Bu gibi durumlarda eşler arasında manevi olarak sıkıntıların ortaya çıkması, eşlerden bir tanesi dinini yaşamıyor olması, din ki en önemli unsuru namaz, namaz kılmıyor olması, hakikaten diğer eşi tedirgin edecek, üzecek, psikolojik olarak rahatsızlığına sebebiyet verecek bir durumdur. Ki aksinin olması söz konusu asla olamaz. Yani aynı evi paylaştığınız, dünya ve ahiret hayatını ortak yaşamaya karar verdiğiniz bir kimsenin namaz kılmadığını düşünmek bile insanı rahatsız eden bir olay. Bu yüzden evliliklerde evlilik kararları alınırken ilk bakılması gereken şey tarafların namazla olan, Allah'la olan ilişkileri olmalı. Allah'ına itaatkar mı? Namazını, niyazını doğru bir şekilde yerine getiriyor mu? İbadetine düşkün mü? Bu hassasiyete sahip mi? Mutlak surette bunlara bakılmalı. Bunlarda eğer bir sıkıntı varsa, diğer bütün her şeyi yerinde de olsa, asla bu tür evliliklere onay verilmemeli. Evlenelim sonra düzelir. Bu çok riskli bir durum. Düzelir, düzelebilir ama düzelmezse bu asla kabul edilebilecek bir risk olamaz bir Müslüman için. Ama burada hanımefendi kardeşimiz kendisine talip olan delikanlının namazında, niyazında biri olduğu söylenmiş. Onun bu cihetine belki de aldanarak bu evlilik kararını almış. Mamafi ailesinin yanına gittiğinde de eşinin namaz kıldığını söylüyor. Demek ki burada bu kardeşimizin namaza karşı inançsız bir tavrının olmadığını görüyoruz. Yani bu kardeşimiz tembelliğinden, efendim işin hassasiyetinin şuuruna varamadığından namaza karşı lakayt. Mutlak surette namazı ona hatırlatmak gerekiyor. Namazın hayatın en önemli parçası olduğunu söylemek gerekiyor. Namazla hayatını şenlendiren ortamları ona tanıtmak gerekiyor. Yani namazı hayatının eksenine almış olan arkadaşlar bulmasına, edinmesine, ortamlar, çevreler içerisinde olmasına dikkat etmek gerekiyor. Fakat bu noktada imani olarak namazı reddetmek, namazı hafife almak, namaz kılanlarla istihza etmek gibi, Allah muhafaza etsin, kişiyi imani açıdan tehlikeli mecralara sürükleyecek bir eylem ve söylem içerisinde olmadığı sürece bu savaşa devam etmek lazım. Bu emri bil maruf ve nehy anil münker vazifesini sürdürmeye gayret etmek lazım. Boşanma en son çare olarak müracaat edilebilecek bir şeydir. Unutmamak gerekiyor ki tarihte çok daha zor durumda olan hanımlar kocalarına sabretmişler ve bu sabırları neticesinde ahireti kazanmışlardır. Binaenaleyh burada boşanmak bu savaşı kaybetmek anlamına geleceğinden bu hanım kardeşimize tavsiyemiz kendi namazına bir zararın geleceğinden korkmadığı sürece kendi inancına, kendi ibadetine, kendi İslami hayatına bir zararın gelmesinden korkmadığı sürece iyiliği emretmeye, güzelliği anlatmaya devam edecek. Kocasına namazı telkin etmeye, onu namaza alıştıracak ve ısındıracak bir tarzda. Yoksa bazen telkin ettiğimizi zannediyoruz, teşvik ettiğimizi zannediyoruz ama o teşvik olmuyor. Aksine bıktırıcı, usandırıcı, belki nefret edici, ettirici bir mahiyette oluyor. Bu hususa dikkat ederek dualarına, telkinlerine, namazına devam etmeye gayret göstersin inşallah.
Muhterem hocam, şöyle bir sorumuz var. Zekat, öşür ve vergi arasında nasıl bir ilişki vardır? Devletten vergi kaçırmak caiz midir?
Evet. Zekat ve öşür Cenab-ı Allah'ın Müslümanların zenginlerinden alınıp fakirlerine verilmesini emrettiği bir ibadettir. Hem zekat hem öşür bir ibadettir. Öşür mahsulattan alınan, zirai ürünlerden alınan zekatın adıdır. Zekat ise genel olarak bütün ticari mallardan, hayvansal ve bitkisel ürünlerden, çıktılardan alınan gelirin, efendim, oranın adıdır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz döneminde ve ondan sonra Raşid halifeler döneminde zekat memurları kapı kapı dolaşırlar. Zekata tabi olan malların kendi oranına göre zekatını alırlardı. Hazreti Osman Efendimiz döneminde zekat malları ikiye ayrıldı. Bir emvali zahire denilen, yani açıkta görülen mallar, bir de emvali batına denilen, yani görünmeyen, gizli olan mallar diye bir sınıflandırılmaya gidildi. Topraktan alınan mahsulat zekatı, öşür, emvali zahire olarak değerlendiriliyor. Niye? Çünkü görünüyor yani ne ektiğin, ne biçtiğin, işte kaç dönüme ne kadar tekabül edeceği, mahsulün ne kadar olacağı görülüyor. Yine hayvanlardan alınan zekat, ağıldaki, ahırdaki hayvanlar belli olduğu için bunlar da görünür mallar olarak, emvali zahire dediğimiz mallar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan zekatı devlet topluyor. Özellikle de öşürü bizzat devlet topluyor. Ve öşürün harcama kalemleri, masarifi dediğimiz yerlere devlet marifetiyle bunlar harcanıyorlar. Zekatın emvali batına denilen, işte adamın yastık altında ne kadar altın olduğunu devlet nereden bilecek? Veya bir başkası nereden bilecek? Şimdi devletler bütün ticari işlemlerin bankalar üzerinden olmasını arzu ediyorlar. Kredi kartlarının kullanılmasını arzu ediyorlar. Böylelikle bütün işlemler bir tür denetlemeye, izlemeye, takibe tabi tutulmuş oluyor. Ama hala işte yastık altında tutulan, kasalarda tutulan ve hiç de azımsanmayacak kadar büyük miktarlarda paralar söz konusu. Bunlara emvali batine demişler. Dolayısıyla zekat memuru geldiğinde senin evini arayacak hali yok. Yastığının altına bakacak hali yok. Kasanın içerisine bakacak hali yok. Bunların zekatını mükellefler, bireyler kendileri yaparlar ve kendileri öderler. Bu noktada da herkesin vicdanı bir vergi kontrolörü, vergi müfettişi hükmündedir. Zira zekatını tam olarak vermeyen bir Müslüman, bunun hesabının kıyamette sorulacağını bilir. Zekat İslam'ın 5 temel esasının namazdan sonra en hayati olanıdır. Kur'an-ı Kerim namazla zekatı beraber zikretmektedir. Dolayısıyla namazı kılmada ne kadar hassas ise bir Müslümanın, zekatı vermekte de o kadar hassas olması lazım gelir. Zekatını kendi hesaplayacak, zekata tabi mallarını kendisi tespit edecek, zekat matrahı üzerinden ayrımını yapacak ve ortaya çıkan zekat miktarını, işte efendim adamın 40 milyarı var, zekata tabi olacak, bunun 40'ta biri, 1 milyarı zekat olarak çıkmış diyelim. Bu 1 milyarı ayırmak bir ibadet olduğu gibi, bunu yerli yerinde fakire ve zekatın harcanacağı yerlere teslim etmek de bir ibadettir. Bu da mükellefin, zekatla sorumlu olan kişinin vazifesidir. Dolayısıyla ben kenara koyayım, insanlar gelsinler benden istesinler, alsınlar deme lüksümüz yok. Elbette eğer bir kimsenin kendi nafakasını temin edecek imkanı yoksa, yani çoluğu çocuğu evde aç durumda ise, bu kimsenin kapı kapı dolaşıp çoluk çocuk evde aç, bize yardım edin demesi onun üzerine bir vecibedir, farzdır. Eğer kapı kapı dolaşma imkanı var, derdini anlatma, insanlara, Müslümanlara, zenginlere ulaştırma fırsatı var iken bunu yapmaz da bunun neticesinde çoluk çocuk helak olursa, bu ona günah olarak yeter. Ama yine aynı şekilde evde yatalak olan, kimi kimsesi olmayan, kolu komşuya haber verme imkanı olmayan insanlar da olabilir. Bunları bulmak, buluşturmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak da Müslümanların, özellikle de zenginlerin boynunun borcudur. Bunlara zekat verilmeyecek de zekat kimlere verilecek? Bu insanları tespit etmek, arayıp bulmak, o parayı kazanmak ne kadar doğalsa, o zekatı yerine harcamak için mesai sarf etmek, yorulmak aynı şekilde bir Müslümanın boynunun borcudur. Binaenaleyh bana ne diyemez. Hastanelerde çaresiz olanlar, efendim bakanını kaybetmiş olan, evin reisi bulunmayan, dul kalmış, yetim kalmış olan insanlar, bu insanlara İslam'ın hak olarak tayin ettiği, Kur'an-ı Kerim'in açık bir ifadeyle وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ zenginlerin mallarında malum bir hak vardır diyor Cenab-ı Allah. Bir pay vardır diyor. لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ İsteyen ve isteyemeyenler için bu payın ayrılıp ödenmesi gerekir. Kapına gelen, senden sadaka isteyen bir kimse aslında sana iyilik ediyor. Seni zahmetsizce cennete sokmak için, ahiret karlısı, kazançlısı yapmak için kapına kadar gelmiş. Seni arayıp sorma, kapı kapı gezme telaşından kurtarmış. Bu yönüyle ona teşekkür etmek lazım gelirken, bazen Allah muhafaza etsin, ne işin var burada, nasıl içeriye girdin türünden bir takım azarlamalara maruz kalınabiliyor. Oysa ayeti kerime açık bir şekilde وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ diyor. İsteyeni itip kalkma. Ne işin var burada, niye geldin, nasıl güvenliği geçtin türünden azarlama diyor. وَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Yetimi kahretme, aşağılama. Demek ki biz kapımıza gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamakla mükellef olduğumuz gibi, bir de kapımıza gelemeyen, gelme imkanı olmayan, gitsem de şimdi kim bilir bin bir türlü eziyetle beni kapıdan çevirirler diyerek düşünen insanlar var. Onları arayıp bulmak o zekat ibadetinin bir parçası. Bu dinimizden kaynaklanan bir zorunluluk. Efendim öşürle ilgili Cenab-ı Allah وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ diyor. Hasat günü hakkını verin diyor Cenab-ı Allah. Yani fakire fukaraya ödenecek onda bir, yirmide bir hissesi var. Bunu verin diyor Cenab-ı Allah. Bu dini bir vecibe, dini bir zorunluluk. Bunu yapmazsa bir birey Maliki yevmiddin, din gününün sahibi, yani ceza gününün sahibi. Dinin bir anlamı da karşılık. O günün sahibi olan Allah soracak, ey kulum ben sana bunca zenginliği verdim de o zenginliğin içerisinde artma kabiliyeti olan nami mallardan 40'ta birini istedim, onu vermedin dediğinde ne cevap verecek Müslüman? Binaenaleyh bu nokta çok mühim bir nokta. Zekatla vergiyi birbirine karıştırma imkanı yok. Sen çok iyi muhasebeciler tutarsın, çok iyi mali müşavirler tutarsın. Vergi kanununun, vergi mevzuatının açıklarını bulursun. O açıklardan hareket edersin. Öyle yaparsın, böyle yaparsın. Dünyada işini uydurabilirsin. Üzerinden 10 sene geçer, 20 sene geçer. Efendim, mali cezalarla ilgili, vergi cezaları ile ilgili aflar çıkar, kurtarırsın. Ama zekatla ilgili böyle bir af yok. 40 sene ben zekatımı vermedim. İşte bekleyeyim de belki bir zekat affı çıkar. Böylelikle zekat vermekten kurtarırım. Yok böyle bir şey. Yani dolayısıyla kimi kandıracaksın? İnsanlar nezdinde işini uydurabilirsin. İnsanlar nezdinde çok hayırsever, zekatını veren biri olarak tanınıyor olabilirsin. Ama Cenab-ı Allah verdiğinin hesabını kılı 40 yararcasına soracak. Verdin mi, vermedin mi? Verdiğin yer gerçekten zekat almaya ehil olan bir yer miydi, değil miydi? Bunun Allah hesabını soracak. Vergi de öyle değil. Vergi devletle yaptığın bir sözleşmenin neticesinde devlet ne isterse vereceksin. Verdikten sonra da Devlet onu nereye harcamış? Senin üzerinde değil bunun sorumluluğu. Fakat zekat asla dünyevi vergiyle karıştırılmaması gereken bir husustur. Dünyevi vergiler dünyada kalır. Onun hesabı dünyadadır. Dünyada hesabını yırtarsan kurtarırsın. Ama zekatın hesabı öyle değil. Zekatın hesabını dünyada belki sana kimse sormaz. Yani seküler, laik devletler gelip de sana sen zekatını veriyor musun, vermiyor musun diye sormazlar. Ama dünyanın ve ahiretin Rabbi olan Allah sorar. Ve o sorduğu günde cevap verebilecek hiçbir mazeretimiz olmayacak maalesef. Yani bizi savunan avukatlarımız, efendim ne bileyim, satın alabileceğimiz, rüşvet verebileceğimiz, tarafımıza çekebileceğimiz hakimler o gün olmayacak. O gün her şey aleni olarak ortaya dökülecek. Efendim zekatını veriyordu ama bir cebinden alıp öbür cebine koyuyordu. Bu dünyada yapabilirsin ama öbür tarafta niyetler dile gelecek. O dünyanın kendine ait hengamesi var, kendine ait usulü ve esası var. Ona göre orada hakkın ve hakikatin dışında hiçbir şeyin geçmediğini bilerek bu dünyada fakirin, fukaranın, kimsesizin, yoksulun, çaresizin, dulun, yetimin hakkını yememeye gayret etmek lazım. Bu yönüyle hakikaten zekat çok hassas olunması gereken bir mevzu. Koca koca şirketlerin onlarca muhasebe çalışanı var, onlarca denetleyicisi var, uzmanı var ama zekata sıra gelince ne olacak canım, nasıl olsa soranı edeni yok diye çok rahat davranılıyor. Çok rahat hareket ediliyor. Ama unutmamak lazım ki zekatın hesabı kıyamet gününde çok çetin, çok ağır. Bırakın zekatı, kazanılan her bir kuruşun nereden kazanıldığı ve nereye harcandığı teker teker sorulacak. Bu ağır hesap karşısında insanlar farkında olsalar bu kadar hoyratça davranmazlar. Dikkat ederler. Binaenaleyh kendime ve bütün kardeşlerime tavsiyem, namaz ve zekat hassasiyetini mutlak surette kendimiz denetlediğimiz gibi harici unsurlara da denetlettirmemiz gerekir. Acaba ben namazımı doğru kılabiliyor muyum? Hoca efendi, şu Fatiha'yı bir okuyayım da bir dinle. Acaba ben bu Fatiha'yı düzgün okuyabiliyor muyum? Dammi sureleri düzgün telaffuz edebiliyor muyum? Şöyle hele benim namazıma bir bak. Rükuya gidişim ruku gibi mi? Secdeye gidişim secde gibi mi? Şu zekatımı ben veriyorum. Bak şöyle şöyle işler yapıyorum. Şöyle şöyle kazancım var. Borsada şu kadar birikimim var. Bankada şu kadar mevduatım var. Şuyum var, buyum var. Böyle bir hesap yapıyorum. Yıl 365 gün olarak hesap ediyorum. Yanlış. Allah katında günler 355. Hicri takvim geçiyor. Kameri takvim geçiyor bu hesaplarda. Ne yapmam lazım? Ortaya çıkan zekatı kimlere vermem lazım? İşçilerime dağıtsam olur mu? İkramiye versem olur mu? Bunların hepsi teker teker üzerinde durulması, konuşulması gereken şeyler. Vergi işi kolay. Basri hocam.
Evet.
Vergi bu dünyada alınıyor, bu dünyada işi bitiyor. Kabirden aşağıda verginin hesabı yok.
Evet.
Ama zekatın hesabı bugün sorulmuyor gibi gözükse de yarın çok çetin sorulacak. Onun için Cenab-ı Allah hepimizin hesabını kolay eylesin.
Amin.
Dini mübini İslam'ı hakkıyla yaşamayı cemi cümlemize müyesser kılsın.
Amin. Allah razı olsun hocam. Kıymetli Erkam Radyomuzun dinleyenleri, bir İlmihal Saati programını burada tamamlamış bulunuyoruz. Bir hafta sonra tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.